Ayrım 9.
Kızının kendisi kadar güzel olmayışından hiçbir zaman üzüntü duymamıştı. Onda olmayan bir yalınlık, saflık, duruluk vardı Sim'den de çünkü. Bu yüzden ona hep doğrudan, dimdik, biraz şaşırarak bakmıştı elinde olmadan. Öyle ki bir gün yoksa senin çocuğun olduğumdan kuşku mu duyuyorsun diye sormuştu Sim'den. Hiçbir şey anlatamamıştı ona. Hiçbir zaman sevdirememiş, bağışlatamamıştı kendisini. Bazı insanların önemi, değeri yaşarken anlaşılamazdı. Yakında ölümü yaşayacaktı Sim'den. Ne yapacağını merak ediyordu Sara. Büyük bir rahatlama mı duyacaktı yoksa üzüntü mü? Ama belki her ikisini birden duyardı. Hem üzülür hem de üstünden büyük bir yük kalkmış gibi ferahlardı. Ne olursa olsun etkileyici, vurucu bir ölüm olacaktı bu. Kolaylıkla unutamayacaktı bu ölümü kızı. Yapılacak hiçbir şey yok mu doktor? Çaresizlik içinde bekleyecek miyiz böyle? Şu aşamada yapılması gereken her şey yapıldı ve yapılıyor. İnanın, anneniz emin ellerde. Yurt dışına götürmek gerekiyorsa yolculuğa dayanamaz. Ayrıca gerek de yok, bekleyeceğiz. Nasıl da ağlamaklı sesi kızının. Peki bu kadar seviyordu da niye bir gün olsun söylememişti bunu ona? Sim'deni cesedinin bir gölden ya da denizden çıkarılmasını izlerken görmek istemişti asıl. Kendisine o kadar acı verdiği günlerde, gecelerde bunu istemişti. Kıyıda kısa topuklu pabuçlarının üstünde uzun, ciddi, dimdik dikilmiş suyun karanlık, gizemli, ürküntü veren yüzeyine bakarken. Yüzü solgun, rüzgar kahkülleriyle oynuyor, yürek katılığıyla alay edercesine. Sırf o çok acı çeksin diye, evet haklı, ödeşebilsinler diye beğenip seçeceği bir gölde boğulmayı düşünmüştü. Ölüsünün karşısında böyle durduğunu hayal etmişti kızının. Tatlı ve taş yürekli kızım benim. Bu sahneleri kurmuştu geceleri uzun uzun yatağında. Onun ölümünün en yakın tanığı olmasını istemişti. Ne yapardı acaba? Kendini yerlere atıp dövünür müydü? Hayır, ama çok sarsılacağından emindi. Kuşkusuz bu çok acımasız, çok aşırı bir hayaldi herhangi bir anne için. Ama o herhangi bir anne değildi. Hiçbir zamanda olmamıştı. Hırçın sinirden cırlaklaşmış sesini duydu Sim'denin. Ne yaptın sen benim için ha? Anne olarak ne yaptın? Söylesene ne yaptın bana acı vermekten başka? Beni bırak, kendin için ne yaptın da bağışlayayım seni. Hiçbir başarı, hiçbir örnek alınacak yan yok senin hayatında. Sen bencil, sevgisiz ve başarısız birisin anne. Beni rahat bırak artık. Geçen yıldı bu. Yazlıkta balkonda oturuyorlardı. Onun uzlaşmaz, soğuk, kendini beğenmiş ve acımasız sesi kesildiğinde gece böceklerinin hüzünlü sesini duymuştu Sara. Dolunay tepelerinde yaşamın anlamsızlığını, boşluğunu, insanın nankörlük ve zavallılığını seyrediyordu. Masanın üzerindeki nesneler, bütün o insan elinden çıkma uygarlık gereçleri hiçliğe dönüşmüşlerdi. Doğurduğu çocuk ona yüreğinin hesabını soruyordu. Sara'nın üzüntüsü bir yıkım değil ama acıma duygusuydu yalnızca. O çocuğa acıyordu, onun bugününe. Çok şey beklemişsin benden demişti usulca. Ama ben bu kadarını başarabildim işte ve inanmalısın ki seni hep sevdim. Senin bütün sıkıntın beni olduğum gibi sevememek. Şimdi bu yatakta yavaş yavaş dönüşünü izleyecekti. Annesinin hayata büyük bir açgözlülükle, hırsla bağlı olduğuna hep inanmıştı o. Bu yüzden hiç beklemediği, ummadığı bir durum ya da yıkım olabilirdi yokluğu Sim'den için. Belki bütün mutsuzluk ve başarısızlıklarının fatura adresi olduğu için duyacaktı annesinin eksikliğini. Belki de o zaman anlardı bir anneye sahip olabilmenin değerini. Çünkü insan asıl yitirdiğinde severdi elindekini. O zaman anlardı önemini o insanın, yanı başında dururken değil. Sim'den de ancak ölümünden sonra sevecekti onu ve hiç tanımayamamış, anlayamamış olduğunu görecekti. Yalnızca bu bile ölmeye değerdi aslında. Bedenindeki direnç, gevşeyik çöktü yavaşça. Gözlerini açmak için uğraştı var gücüyle ama yenildi. Karanlık bir yorgan gibi örtüldü üzerine. Uyandığında sabahtı. Göz kapaklarına vuran ışıkla anladı yeni günü. Gözleri kendiliğinden aralandı. Kızının sırtını gördü pencere önünde, sisler içinde. Ayaktaydı. Çağla yeşili bluzunun üstüne düşen düz koyu kumral saçlarını seçti. Önce onun, Sara. Sonra belinin girintisini, belli belirsiz. Tam o anda döndü Sim'den. Sezmiş gibi kendisine bakıldığını. Yaklaştı, emin olmak ister gibi yüzüne eğildi. Göz göze geldiler kısacık bir an. Sonra yeniden örtüldü gözleri. Anne, evet, çok iyi, aferin sana. Gördün mü, başardın. Tamam, peki, uyu şimdi, dinlen. Yorgundu Sim'denin yüzü, kaygı doluydu iri gözleri. Bütün gece başında beklemiş olmalıydı. Ummazdı bu özveriyi ondan. Bencil biriydi. Mutsuz insanlar daha bencil oluyorlardı. Sara da öyleydi. Mutsuzken yalnızca kendini düşünürdü. Sim'den gözlerini anneannesinden almıştı. Yüzüne büyük geliyordu sanki bu gözler. Gülümseyişi aynı Hayat Hanım'ın eski fotoğraflarındaki ince hüznü ve inadı yansıtıyordu. Bakışlarında aynı dalgınlık, aynı çekicilik vardı. Ömer yerine Adnan'la evlenseydi daha iyi olurdu kuşkusuz. Bu duygusal adamın inceliğiyle Sim'denin duyarsızlığı bir ölçüde dengelenebilirdi. 19'unda gidip onun kollarına atmıştı kendini. Sevdiğinden değil, Adnan Sara'ya umutsuzca aşık olduğu için. Onu baştan çıkarmakla annesine karşı bir zafer kazanacaktı aklınca. Üzeceğini sanmıştı Sara'yı. Ama pek fazla şaşırmamış ve hiç üzülmemişti o. Güvenilir biriydi Adnan hiç değilse. Tanıdığı biriydi. Bu eksiklik duygusunu, kıskançlığı, kendini annesine rakip görme saçmalığını anlamaya çalışmıştı yalnızca. Adnan'ı düşündü. Onun kırılganlığı sinirine dokunurdu. Biraz, çok değil, maçoluk olmalıydı erkekte. Dağlara tırmanmayı yeğlerdi Sara. Düz yolda yürümeyi değil. Zavallı Adnan, nasıl tutulmuştu kendisine. Cihangir bile fark etmiş, ne yaptın bu herife sen böyle yahu, demişti bir gece. Cihangir, adil soytarı. Evet, kız gidip Adnan'ın kucağına atlamıştı. Başka kimse yokmuş gibi. Öbürü de o salak olmaz diyememişti. Sim'denin gençliğini bir üstünlük gibi yaşadığını sezmişti Sara. Zaten annesiyle girdiği yarışta elindeki tek koz hep bu olmuştu. Ama işte 35'ine geliyordu artık. Bir gün o da yaşlanacaktı. Yüzü sarkıp çizgiler içinde kalacaktı. Görünüşe göre nefretler ve bencillikler içinde hızla yaşlanacak ve aynalara baktığında ölmeden önce dünya ile barışmak isteği duyacaktı. Ne yazık ki insan hayatın güzelliğini, tadını, yaşamanın olağanüstü bir serüven olduğunu fark ettiğinde yaşlılığın eşiğine gelmiş oluyordu. Birçok şey için gecikmiş olduğunu kavruyor ve şöyle düşünüyordu. İyi ama çok az zamanım kaldı. Neden şöyle yerine böyle yapmadım? Neden onu değil de bunu seçtim? Eğer dünyayı 20 yaşından önce kavrayabilseydi çocuk doğurmazdı Sara. Çocuğunu bu kadar yoksun kılmaz, ona kendisini bu kadar üzme hakkını tanımazdı. Olmaları gerektiği gibi ana ya da kız olmaya çalışıp karşılıklı ve sürekli ön yargılarla düş kırıklıklarıyla yaşamaktan hem birbirlerinden bu denli uzak hem de bu kadar bağımlı olmanın getirdiği mutsuzluktan kurtulmuş olurlardı böylece. Ah Sim'den sana içimi dökmek istiyorum. Sen benim tek yakınımsın, canımsın. Hadi anne bırak bunları gene. Eğer onu duyabilseydi böyle diyecekti Sim'den kuşkusuz. Boşunaydı. Şimdiye kadar haklı ya da en azından suçsuz çıkmak değil kesinlikle. Değişik nedenlerle kendini ona anlatma girişimleri hep yarım kalmış, başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Nedense kızının karşısında yaşamını değerli ve anlaşılır kılma konusundaki her başlangıç çabucak, acımasız bir hesaplaşmaya dönüşerek anlamını yitirmişti. Konudaki çabası Sim'deni hep rahatsız etmiş, bu rahatsızlık Sara'da geri çekilmeye, kapanmaya dönüşüp isteğini köreltmişti. İşkence etmişti ona sevdiği bu çocuk sürekli. Suçluluk duygusunun taşınamaz ağırlığını armağan etmişti annesine. Temize çıkmasına asla izin vermemişti. Bir çocuğun olsaydı bana bakışın değişirdi belki Sim'den. Daha hoşgörülü, daha yumuşak bir kadın olurdun, inan bana. Tamam anne, tamam. Gene senin şu romantik söylemin. Bildiğim tek şey, eğer bir çocuğum olsaydı kesinlikle senin gibi bir anne olmazdım. Gülüyor. acıyla ve alayla gülüyordu. İltihap toplayan bir yara gibi zonkluyordu yüreği o zaman Sara'nın. İsyan ediyordu. Kendisini ve sevdiği herkesi unutuyordu. İçindeki çocuğun acısını, korkusunu yatıştıramaz oluyordu. Kolay yanıtlanamaz sorular büyütüyordu kafasında durmadan. Nasıl oldu da çocuğum oldu? Bir çocuğa sahip olmanın ne demek olduğunun bilincine varmadan nasıl anne oldum? Kimim ben? Neydim? Neredeyim? Neden? Olup biten her şey birbirine karışıyordu. Sabah bakımı, çarşafları çekiyorlardı altından. Cam açık olmalı, serinlik, temizlik kokuyor hava. Şu iğneler, hortumlar, tüpler olmasa, şu işleyen, zonklayan yaralarını duymasa, serin bir sıvı sürüyorlar yaralarına biraz canını yakarak, dişlerini sıkıyor. Tamam, haklısın, şimdi bitiyor, şimdi, dayan anne. Anne, birisinin annesi olmayı istemiş miydim? Anımsayamıyorum şimdi, her şey o kadar çabuk, öylesine kendiliğinden oluverdi ki. Genç bir kızken anne olma düşüncesi Sara'ya öyle uzak, gereksiz ve güç geliyordu ki hiç özenmemişti buna. Okulda dolaplarına bebek resimleri asan kızları küçümsemişti. Arkadaşlarının birçoğunun tersine kızların önce bir erkeğin karısı, hemen ardından da anne olmak için yaratılmadıklarına inanıyordu o zamanlar. Olmak istediği insanla çocuklara adanma kararı bağdaşmıyordu. Ama kim olduğumu şimdi bile bilmiyorum ki iyice. Kızı söz konusu olduğunda kendisini tam ve doğru olarak algılamayı başaramıyordu. Simde'nin kendisinden hiçbir şey beklemiyor görünüp de beklendikleriyle kendisinin ona veremedikleri arasında hiçbir şeyle doldurulamaz bir uzaklık, tartışılmaz bir boşluk var olmuştu hep. Karşılıklı olarak saklanan duyguların ağırlığını taşımak zorunda kalan daha çok Sara olmuştu nedense. Kusurlu olan oydu çünkü. Anneliği iyi ya da kötü kendi yaşamının önüne geçirememiş olması bir kadın için nasıl olur da bu kadar büyük bir suç sayılabilirdi. Yaşadığı sürece değişik adları, kimlikleri, yüzleri olmuştu. Ama Simde'nin karşısında hepsi aceleyle çıkarılmış giysiler gibi rastgele üst üste atılmış duruyorlardı. Hem sonra başka bakışlar, duruşlar ve oluşumlar da vardı kuşkusuz ona ait olanların içinde ya da yanı başında. Anne oluşuyla aynı değerde ve önemde olanlar vardı. Ama sonuçta ne zaman, ne ölçüde kendisi olabildi ve ne zaman bir başkasıydı açıkça belli olmuyordu. Suçluluk duymamak ya da yanılmamak için ister istemez geçmişe dönüyor, köklerini arıyordu. Belleğinden anlar, yerler, insanlar bulup çıkarıyordu var olmak gayretiyle. Artık uyutmayın beni, kaldırın. Hiç konuşamadık seninle Sim'den. Sakin ol anne, biliyorum acı çekiyorsun. Kolay değil biliyorum. Seninle konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Bütün yaşadıklarımı dinle. Benim annem de, yani insan hayatları kaçınılmaz acılarla doludur. Annemden bana, annesinden kalan iki şey vardı anımsadığı. Büyükçe, derisine genç kadının kokusu sinmiş, siyah bir çanta ve buruşuk saten bir gelinlik. Üzerinde Singer yazan bir karton kutuya konmuş bir demet gelin teli. Ceviz sandıkta kaput bezi bir torbanın içinde saklanan gelinliğin arasında duruyordu. Biraz daha büyüdüğünde kırık bir kartpostalda tıpkı kendisi gibi gülümseyen bir kadının solgun ve mağrur yüzünde bu dünyadan erken gidişini çok önceden haber veren umarsız bir saydamlık gördü. Ama gene de ateş dolu gözlerinde ölüme meydan okuyan alaycı bir pırıltı vardı. Bu inadı hemen tanıdı. Onu o kadar az tanımış ve öylesine yüceltmişti ki çocukluk çağı boyunca özledi durdu. Daha sonra genç bir kadınken yaşasaydı onun nasıl bir kadın olacağını, ilişkilerinin hangi yolu izleyeceğini düşünmeye başladı. Küçücük bir kızken bile onun kucağına oturmanın ne kadar güç olduğunu anımsıyordu. Radyosuyla birlikte kapandığı odadan aylar boyu çıkmayışı, yitirilmiş bir çocuğun acısıyla yaşamakta olan çocuğunu da kendinden uzaklaştırması, onu neredeyse yok sayması bağışlanmaz bir bencillik olarak görüyordu gözüne. Kırgınlığı öfkeye, kızgınlığa varıyordu o zaman. Annesi kendini esirgemişti kızından, belki de herkesten, babasından bile. 15 yaşındayken o gelinliği giyip aynanın önünde durdu bir akşam. Saçını annesi gibi taramıştı. Onun gibi gülümsedi o sırada odasına giren babasına. Bir an ayakta kala kaldı baba, taş kesildi. Kolundan tutup savurdu onu, sonra şiddetle vurdu yüzüne. Ama yetmemişti bu kadarı. Masanın üstündeki makası kapıp saçlarını rastgele doğradı. Delirmişti sanki. Dudağının kıyısından sızan kanı silerken yatağın kıyısına çöküp hıçkıra hıçkıra ağlayan adama baktı Halise. Onun gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışarak babasının yarasını gördü. Korkunç yalnızlığını, sevdasının acıklı öyküsünü. Onun yasak bölgesine girmiş olduğunu sezdi. Savunmasız, çırılçıplak yakalanmıştı orada. Annesi hiçbir zaman onun da olmamıştı, anladı. Ruhunu sakınmıştı herkesten. Bir düş olarak kalmıştı, yalnızca tatlı bir düş, bir arzu nesnesi. Bundan öte hiç kimseye ait olmamıştı o. Gene de uzun süre küskün kaldı babasına. Birçok kitap okudu sonradan, kadın ya da erkek kahramanına ince hastalık kurbanı olan insanların aşklarını anlatan. Dokunaklı filmler gördü. Gözyaşı döktü o genç kadınlara annesini anımsayarak. Babası onun tifodan öldüğünü söylerdi. Babaanne ise apandisten. Ama nedense Halise uzun yıllar veremden öldüğüne inandı. Sonra bir gün yarı deli olduğunu, tütün zehiri içerek canına kıydığını kaçırdı halası ağzından kızgınlıkla. Nedeni ne olursa olsun çocukluk çağı boyunca annesinin bir kumru gibi uçup kardeşinin yanına gittiğine, gökyüzünde bir yerlerde var olmayı sürdürdüğüne inanmaktan hoşlandı Halise. Tanrım, çok acı çekiyorum. Cehennem bu mu yoksa? Hiç inanmadım, açık söylüyorum. Korkmadım ve inanmadım. Suya ve gökyüzüne daha yakındım çünkü. Hiçbir kural ve ceza yıldırmadı beni. Gökyüzünde sonsuz huzur ve özgürlük olduğuna inandım. Uçsuz bucaksız ferahlık, esenlik ve güzellikti gökyüzü. Yıldızlar, samanyolu ve dolunay vardı orada. Simden yardım et bana, çıkar bu hortumları. Anne, sen çok güçlü bir kadınsın. Sana hep imrendim anne, gayretlisin sen, biliyorum. Haydi bırakma kendini. Sana anlatmak istiyorum ama çok bitkinim. Sesim çıkmıyor. En çok seni sevdim. Bir de Enver'i. Bu hastane odasından çıkabilirse anılarını yazacaktı. Bütün yaşadıklarını. Ta baştan başlayacaktı yazmaya. Doğumundan bir roman gibi sayfa sayfa yazacaktı. Ben Halise Gülsün Tar diye başlayacaktı. 1943 sonbaharında Akhisar'da doğmuşum. Doğduğum iki katlı Rumlardan kalma ev babaannemindi. Aile Akhisarlıydı. Toprakla uğraşmışlardı hep ama babam okumakta diretmiş, köy enstitüsünü ve sonra Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirmiş. Annemle Savaştepe köy enstitüsünde tanışmışlar. Annemin babasının hiç sözü edilmezdi evde. Kimsesizmiş annem, anası babası ölmüşler. Sonradan dedemin Menemen'de idam edildiğini öğrendim. Annemle babam okul bitince evlenmişler, birlikte havzaya atanmışlar. Ve orada 4 yıl kalmışlar. Eski bir fotoğraftan sarı perçemli, aydınlık, kocaman gözlü, gülümseyen, güzel bir çocuk olarak anımsadığım ağabeyim Burak 1939'da orada doğmuş. 1949 kışında ben 5 yaşındayken öldü. O günü anımsıyorum. İnce, tek düze bir yağmur yağıyordu. Annemin gözleri rengi uçmuş, yüzünde iki kocaman kara oyuk gibiydi. Çocukluğu trenlere bakarak geçti Halise'nin. Babaannesi bir dilim ekmeğin üstüne marmelat ya da salça sürüp eline tutuşturduktan sonra dışarı salardı onu oynasın diye. Trenler alır götürürdü gözlerini, uzaklara taşırdı. Tatillerde İzmir'e İclal halasına giderlerdi. Bir nehir akar giderdi tren pencerelerinden. Bağlar, yeşillikler içinde boz ya da beyaz boyalı kerpiç evler, meyve bahçeleri, çitler hızla geçip giderdi suyun akış yönünde. Yaz günleri yakıcı sıcağın üzümleri sarartan, yemişleri ballandıran buğusu titreşirdi toprağın üstünde. Bir bayram sabahı halamın karşı yakadaki evinin ahşap tavanı yeşile boyalı ön odasında oturmuş, yufkası elde açılmış ıspanaklı kol böreği yiyoruz. Ocaktaki kavurmanın kokusunu duyuyorum diye sürdürecekti yazmayı. Babam ne kadar da zayıflamış, saçlarındaki kırlar nasıl da çoğalmış. Halam geçkince bir iyi aile kızından söz ediyor, biraz çekinerek. Hayır diyor babam, uğraşmayın böyle şeylerle. Bir göreydim bari oğlum, bak küçük çocuğum var diye üsteliyor babaannem. Sesinde herhangi bir el kızına yeğlenmişliğin sevinci belli belirsiz, titreyerek. Sonra saçlarımı okşuyor. Aynı hayata, annesine benzeyecek diyor. Aman güzel olacağına bahtı güzel olsun. Güzeller bahtsız olur. Allah çirkinler bahtı versin. Bu duanın kabul edilmesini istemiyorum. Çirkinler bahtı sözü ürkütücü geliyor kulağıma, anlamını bilmesem de. Çirkinlikten korkarım. Çirkin insanları sevmem bu yüzden. Nasıl yaşayacağım bundan sonrasını? Yoruldum. Biraz yanıma döndürün beni. Bacaklarımdan biri bükülü, öbürü dümdüz yatarım ben. Enver'in karnına doğru bükerim bacağımı. Biliyorum anne, rahat değilsin canım. Ama biraz sabırlı olman gerekiyor. Sen farkında olmuyorsun ama iyileşiyorsun. Haydi dayan biraz anneciğim. Ölümü görüyorum. Toprakla gökyüzü arasında, bulutların aralandığı yerde duruyor. Bana doğru uzanıyor. Başkası göremiyor onu. Siz göremiyorsunuz. Onu kovalamaya çalışıyorum. Aceleci ölüm. Dur bakalım, daha değil. Hemşire. Ağırlaşıyor. Zor soluk alıyor. Bir şeyler yapın. Doktor nerede? Doktoru çağırın. Ölmüyorum. Korkma Sim'den. İyiyim. Duygularını gizlemeyi erken öğrenmişti. Bir zamanlar en iyi yanım derdi buna. Sevmek, kaybetmek korkusudur. İşte hepsi bu derdi. Doğru yerde, doğru zamanda oynayan kazanır. İyi olan değil derdi. Zor ama hep yukarı doğru tırmanan bir yaşamım oldu derdi. Bunları söylemekten zevk alırdı. Doğruluklarından pek emin olmasa da. Sonuç olarak hayatının özetinin özetiydi bu dedikleri. Ama bu kısa özet fazla kısaydı. Neredeyim? Gene mi akşam? O kadar çok mu uyudum? Kaç gün oldu ben buraya geleli? Kötü kokuyorum. Nasıl da ilaçlara bulamışlar her yanımı. Nasıl da örtmüşler elimi yüzümü. Yıkanmak istiyorum. Güzel kokan bir sabunla yıkayın beni. Gözlerini araladı. İşte orada tam karşısındaki koltukta oturuyordu Sim'den. Suskun ve silik. Hep biraz uzağında ve tedirgin otururdu. Şimdi çocuksu bir duruluk içindeydi yüzü. Ruhu bütün günahlardan korunmuş gibi masum bakıyordu gözleri. Ama hala duymuyordu annesinin sesini.